adımız yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, hafta ortasında, gün ortasında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım sevgili dinleyicilerimiz. 1924 yılında özel idareye bağlı fidanlık olarak kurulan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bölgenin tarımsal özelliklerine dikkate alarak araştırmalar yapıyor ve ülke genelinde de proje merkezi görevini yürütüyor. Özellikle çeltik ıslah çalışmalarında ülkesel koordinatörlük görevini yürüten enstitü, tüketicinin taleplerine göre araştırma ve geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enstitünün kuruluş amacını, vizyonunu, misyonunu, araştırma ve çalışmalarını Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Adnan Tülek'le konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. Ve hemen sonrasında Timaş Çocuk Yayın Koordinatörü Tülay Öncü telefon konuğumuz olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, diziler, filmler, bilgisayar oyunları ve internet üzerindeki tehlikeler sık sık gündeme gelirken çocuk kitaplarındaki tehlike de karşı karşıya kaldığımız bir başka durum. Bu tehlike denetimsiz kitapların çocukların ve gençlerin pedagojik gelişimi ve zihinlerinde oluşturacağı tahribat. Bazı çocuk kitaplarında göze çarpan örf ve adetlerimize aykırılık, cinsiyetsizlik vurgusu, argo kullanım gibi aykırılıklar ve alınması gereken önlemleri konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Çıktın sümbül üç gün eğlendin, Mavrova'dan çıktın sümbül üç gün eğlendin. Üç günün içinde sümbül kimi beğendin? Üç günün içinde sümbül kimi beğendin? Mm-hmm. beni. Gel yanıma, gir canıma, ailetme beni. Yedi dasını mapusta yatsam alacağım seni. Yedi dasını mapusta yatsam saracağım seni. Yedi dasını mapusta yatsam alacağım seni. Yedi dasını mapusta yatsam saracağım seni.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Adnan Tülek var. Sayın Tülek, hoş geldiniz yayınımıza.
Sağ olun, çok teşekkür ediyorum efendim.
Kolaylıklar diliyoruz. Biz de bir Trakya türküsüyle açalım istedik bugün programı. Hem de sümbülleri evet. Konuşurken Mavrova'dan aldım sümbül türküsünü. Tüm dinleyicilerimize ve tüm Trakyalı hemşerilerimize armağan edelim istedik. Emeklerinize sağlık. Gerçekten 1924 yılında kurulduğundan bahsettik enstitünüzün. Yani Cumhuriyet'te neredeyse yaşıt. Demek ki o kadar yıldır, yaklaşık 97 yıldır bizlerle birlikte evet. Ve gerçekten tarımsal üretime çok ciddi katkılarınız var, emekleriniz var. Size ve tüm çalışma ekibinize başarılar diliyoruz, kolaylıklar
çok
diliyoruz öncelikle. O zaman madem 1924'te kurulduğundan bahsettik, bugüne kadar neler yapıldı, hangi amaçla kurulmuştu, amacını ne kadar devam ettirdi? Biraz bu konuyu konuşarak başlayalım dilerseniz.
Peki efendim. Enstitümüz Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bakanlığımıza bağlı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 48 tane, ülkemizdeki 48 tane Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden bir tanesi olup Bölge Araştırma Enstitüsü olarak faaliyetlerini yürütüyor. Tabii bazı ürün gruplarında ülkesel görevlerimiz var. Çeltik, ayçiçeği, aspir gibi ürünlerde. Hı hı. Siz de ifade ettiniz biraz önce. 1924'e dayalı bir geçmişi var. Yaklaşık 100 yıla yakın bir zaman dilimi. Bu zamanda tabii özellikle biraz önce de ifade ettiğimiz ürün gruplarında çeşitlerin geliştirilmesi, yeni çeşitlerin geliştirilmesi önem arz ediyor. Bayağı bu kapsamda tabii ki sağ çalışmaları sonucu, özellikle sağ projeleri sonucu çeltik, ayçiçeği, aspir, keten, buğday gibi ürün gruplarında çeşitlerimiz söz konusu. Şöyle ifade edebilirim. Yaklaşık 12 türe ait biraz önce saydığım ürün grupları içerisinde 183 tane enstitümüz tarafından tescil ettirilmiş çeşit söz konusu. Bunların çoğunluğu da gerçekten şu anda Türk çiftçisi tarafından, çiftçimiz tarafından üretilmekte. Hı hı. Tabii biz biraz önce de ifade ettim. Çeltik tarafında, çeltik ıslah çalışmalarında ve ayçiçeği ıslah çalışmalarında ülkesel koordinatörlük görevi yürütüyoruz. Bu kapsamda bakanlığımızın bize vermiş olduğu misyon kapsamında ayrıca uluslararası projeler yürütülmekte ve yine bakanlığımızı da bazı bu tür ürün gruplarında da temsil etmekteyiz.
Projelerinizden de çok bahsetmek istiyoruz gerçekten ve proje çalışmalarında görev alan gençler de vardır sanıyorum, değil mi? Staj çalışmalarınız da var aynı zamanda, onları da konuşalım istiyorum ama biraz tabii şu ürünlere daha çok değinmek lazım. Çeltikten bahsettiniz, ayçiçeğinden bahsettiniz, ıslah ve adaptasyon çalışmaları yapıldığından bahsettiniz. Nedir bu ıslah evet. çalışmaları, ne anlama gelmektedir?
Şimdi ıslah çalışmaları Sezin Hanım gerçekten çok uzun soluklu çalışmalar. Klasik ıslah yöntemlerinde biz melezleme çalışmaları ile süreç başlıyor ve açılan materyal dediğimiz ileri kademedeki materyallerin değerlendirilmesi gibi süreçleri dikkate aldığımızda ortalama bir 10 yıl gibi bir süre zarfında siz bir çeşit geliştirebiliyorsunuz ve bunu tescile sunabiliyorsunuz. Dolayısıyla uzun soluklu, meşakkatli bir iş.
Elbette.
Ama sonuçta gerçekten hani bizim araştırma çalışmaları emek isteyen, fedakarlık isteyen çalışmalar. Dolayısıyla personelimiz de bu noktada gayet işini severek yapıyor. Çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Islah çalışmaları kapsamında tabii yeni çeşitlerin geliştirilmesi önem arz ediyor. Nedir bunlar? Yeni bir çeşidin özellikle verimli olması, çiftçi tarafından arz edilen bir özelliktir. Yine hastalık zararlara dayanıklı olması. Bunun yanında da tabii sanayiciler tarafından örnek vermek gerekirse bir buğday için un sanayiciler tarafından randımanın yüksek olması. Yine nihai kitle, hedef kitle ne biliyorsunuz işte çift önemli.
Tabii soframıza gelen besinler değil mi?
Evet.
Üretilen besinler.
Tabii ki onlar.
Buyurun.
Onlara da tabii onlara ülkemizdeki o damak zevkine uygun ürünler geliştirmek.
Bir ürün kaç yılda ıslah ediliyor ya da mesela şöyle mi oluyor, hani 3-5 yılda ıslah edilen bir ürün bir 3-5 yıl sonra daha da farklı yöne mi yöneliyor, o nasıl süreyi ayarlıyorsunuz?
Şimdi ıslah yöntemlerine bakıldığında başlangıç noktamız melezleme, farklı türlerin melezlenmesi. Klasik olarak
evet.
Bunları biz yapıyoruz, yürütüyoruz arazi çalışmaları şeklinde. Fakat daha sonra bu materyal de açılma dediğimiz farklı kademeler söz konusu. Dolayısıyla durulmuş hat haline gelmesi uzun bir zaman alıyor. Bu süreç biraz önce de ifade ettim. Yani ürün gruplarına değişmekle birlikte 7 ile 10-12 yıla kadar çıkabilir. Her yıl bu ıslah kademesindeki materyalin değerlendirilmesi yapılıyor. Yani istenilen özelliklere haiz olanlar bir üst kademeye geçerken diğer materyalin negatif seleksiyonu yapılıyor.
Tabii şu da çok önemli. Bildiğimiz kadarıyla çeltik için böyle bol su gerekir değil mi?
Evet.
Çok sulak alanlarda yetişmesi gerekir örneğin, ama işte şöyle de bir sorunumuz var ki tüm dünyada, yalnızca Türkiye'de değil elbette, su sıkıntısı var örneğin. Mesela bu ıslah çalışmalarına yetiştirilme yöntemi veya o suyun elde edilme yöntemi de giriyor mu? Bunlarla da düzenlemeler yapılıyor mu?
Tabii çeltik çok su kullanan, çok su tüketen bir bitki. Dolayısıyla burada biz sınırlandırıcı bir faktör su, çeltik tarımını. Ülkemizde bakıldığında kendimize yeterlilik oranımız %80 civarında. Bu üretimi aslında imkanımız var, ancak su kısıtından dolayı bir miktar üretim açığımız olabiliyor. Çeltikle ilgili tabii yani aslında şunu ifade edebilirim. Türkiye, dünyada çeltik üreten birçok ülke var biliyorsunuz. Üretimi çok yüksek olan ülkeler var.
Evet.
Çin, Hindistan. Fakat Türkiye'nin şöyle bir durumunu size ifade edebilirim, ülkemizin. 2011 yılında Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre Türkiye çeltik üretiminde 905 kilogram ile birinci sırada yer almıştır. Çeltik veriminde. Yani dekara elde edilen çeltik verimi açısından,
evet.
Üretim miktarı olarak demiyorum. Dolayısıyla burada şöyle sebepleri söyleyebiliriz. Osmancık çeşidi bilirsiniz, meşhur bir çeşidimiz.
Evet evet, yani biz de hep evlerimizde kullandığımız çeşitlerden biri gerçekten. Çok da lezzetli.
Evet. Evet efendim, bu Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen, 97 yılında tescil ettirilen bir çeşidimiz olup hali hazırda yurt içinde üretilmekte, hatta bazı ülkelerde de yurt dışında tescil ettirilmiş ve üretim söz konusu. Dolayısıyla ıslah çalışmaları her geçen yıl işte yeni, daha üstün özelliklere sahip çeşitler de geliştiriliyor. Çeltikle ilgili yine şunu da ifade edebilirim. Yani bu gelişmeler, bütün bu ilerlemeler ıslah çalışmaları sonucu, işte Osmancık gibi verimli ve diğer çeşitlerin geliştirilmesi. Tabii aynı zamanda verimi arttırıcı diğer unsurlar da var Sezin Hanım. Yani tarımdaki modern tekniklerin kullanılması
tabii.
Özellikle işte lazer tetkiği dediğimiz toprak tetkiğinin yapılması, çeltik tarımında verimi arttıran gerçekten diğer en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bunun yanında sınırlı miktarda tüketilmekle birlikte siyah pirinç dediğimiz, biliyorsunuz, bazı niş ürünler de söylüyor.
Evet, o çok ilginç. Ben çok şaşırmıştım ilk gördüğümde. Ama sizin enstitünüz tarafından üretiliyor bildiğim kadarıyla değil mi? Biraz anlatır mısınız, nedir bu siyah pirinç?
Şimdi siyah pirinçle ilgili bizim 2015 yılında enstitümüz tarafından siyah bir denilen bir çeşidimiz tescil edildi. Bu tabii pirinci biliyorsunuz normalde kabuklu halini kargo diyoruz. Ağlatıldıktan sonra sofralara sunuluyor. Fakat siyah pirinçte direkt biz kargosuyla pirinci tüketiyoruz. Şöyle, dolayısıyla kepeği de üzerinde olmuş oluyor.
Daha mı faydalı peki bu anlamda?
Ya, kepeği de üzerinde olduğu için sindirilebilir sentez oranı yüksek oluyor. Bunun yanında tabii siyah pirincin bazı işte antioksidan içeriğinin yüksek olması ve B vitaminlerinin yüksek olması, diğer amino asit içeriklerinin yüksek olması gibi unsurlardan dolayı diyet gıda olarak da tercih ediliyor. Farklı bir lezzeti, aroması var. Yani
farklı mı? Ben hiç tatmadım ama merak da etmiyor değilim şimdi siz anlattıkça.
Biz tavsiye ediyoruz. Farklı bir aroması var gerçekten. Ha, diğer pirinç ürünlerine göre kargo olarak tüketildiği için, yani kepekli olarak tüketildiği için biraz farklı.
Yani şöyle mi Sayın Tülek, normalde aslında bütün pirinçler siyah oluyor ilk belki hasat edildiğinde çeltik olarak, sonrasında mı biz
yok,
onu beyaza
yok
dönüştürüyoruz, o kısmı tabii çok bilmediğim için.
Yok ya, normalde bizim tüketime arz edilen çeltiklerin, pirinçlerin çoğu beyaz olarak tüketilen,
evet,
üretilen pirinçler. Siyah pirinç kabuk rengi siyah olan, hatta bazılarında aleuron tabakası dediğimiz kabuk altındaki tabakanın da siyah olan türleri de var.
Ha, bu farklı bir tür. Anladım. Farklı,
evet,
bir tür.
Görüntü olarak yani baktığınızda gerçekten siyah. Siyah da biliyorsunuz antioksidan maddeleri,
evet,
siyah ve kırmızı renkli gıdalarda bol miktarda bulunuyor. Dolayısıyla bu açıdan da hani değerlendirildiğinde olumlu bir özellik diyebiliriz bu pirinç için.
Evet, en yakın zamanda tadacağım. Çok merak ettim şimdi sizi anlattıkça. Çok raflarda görüyordum da hani insan tabii bir şey tanımayınca, bilmeyince böyle biraz temkinli yaklaşıyorsunuz. Aman ben bildiğim beyaz pirincimi alayım deyip uzaklaşıyorsunuz marketten, ama mutlaka ben de böyle yeni tatları her zaman açığımdır. Mutlaka deneyeceğim. Emeklerinize sağlık. Devam edecek mi peki bu, hani gelir getiren bir unsur haline gelecek mi? Yurt dışına ithal edilecek mi örneğin? Ediliyor
şöyle,
mu ya da?
Şöyle söyleyeyim sizlere. Yani bizim enstitü olarak bir çeşit geliştirdikten sonra bunların üretim pazarlaması, ülkemizde yetkilendirilmiş bakanlığımıza bağlı tohumluk firmaları var.
Hı hı.
Onlar tarafından üretimi yapılıp çiftimize arz ediliyor.
Evet.
Hani bu kapsamda bakıldığında çeltikle ilgili enstitümüzün, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün bugün Türkiye'de tohumluk üretimine dönecek olursak yaklaşık %50'si enstitümüz tarafından geliştirilen çeşitler kapsamında olduğunu görürüz. Türkiye'de yaklaşık yıllık ortalama 10 bin ton civarında tohumluk ihtiyacımız var. Biz enstitü olarak birinci derecede tohumlu üretimin ardının karşılanması noktasında görev yürütüyoruz.
Hı hı.
Tabii gerektirilen çeşitleri de firmalar ve daha sonra çiftçilerimizi üretip kıymetli tüketicilerimize, vatandaşlarımıza ulaştırıyorlar. Çalışmalar biliyorsunuz, ustalık çalışmaları gerek diğer ürün grupları içinde olsun, biraz önce de ifade etmiştim. Uzun soluklu çalışmalar, süreklilik arz etmesi gereken
tabii,
çalışmalar.
Tabii.
Sürekli biz elimizden geldiği ölçüde gayretli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.
Evet, anlıyorum. Yani bir ürün, tamam, işte 1924 yılında bir ürünümüz vardı ama işte 2021 yılına kadar aynı ürünü devam ettirdik diye bir şey olamaz. Çünkü hayat değişiyor, toprak değişiyor, öyle değil mi? İçindeki
çok
mineraller değişiyor. Ayrıca bu araştırma geliştirme yöntemleri, teknoloji değişiyor ve tüm aslında tarımsal ürünler de bir şekilde teknolojiye ve günümüze ayak uydurmaya çalışıyor. Siz de bu anlamda çok güzel bir proje çalışması yürütüyorsunuz. Tohumluktan bahsettiniz. Çok kısa şuna da değinmenizi rica edebilir miyim? Bildiğimiz kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen bir yerel tohum buluşmaları projesi gerçekleştirildi.
Evet.
Yerel ata tohum projeleri. Nedir bu proje? Ne sundu tarımsal sisteme?
Siz de ifade ettiniz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde bakanlığımız tarafından, özellikle bakanlığımızda bu konuda tarımsal araştırmalar ve politikalar genel müdürlüğü, bizim bağlı olduğumuz genel müdürlüğümüz ve tarım işletmeleri genel müdürlüğü işbirliğiyle ata tohum, yerel çeşitler, yani yerel çeşitlerin üretilmesi söz konusu.
Hı hı.
Bu kapsamda da ilgili mevzuat kapsamında yönetmelikler çıkarılmış olup 2020 yılında da 37 tane yerel çeşitimiz tescil ettirilmiş durumda. İşte bunun içerisinde çeltik yerel olarak Türkiye'de geçmişten bu yana yetiştirilen, bizlerimiz tarafından yetiştirilen bazı sebze grupları, bazı çeltik buğday değişik ürün gruplarında bunlar bakanlığımız tarafından üretilip çiftçilerimize veriliyor. Mesela biz de bu kapsamda bu yıl genel müdürlüğümüz tarafından farklı enstitülerde üretimi yapılan sebze tohumlarının dağıtımını bölgemizde Edirne'de gerçekleştirdik. Yine Edirne Valiliği himayesinde de bu çeşitlerin de üretimi yapılacak. Özellikle bu domates, fasulye gibi, yine marul gibi bazı ürünler bu kapsamda değerlendiriliyor. Faydalı olacağını düşünüyoruz inşallah. Özellikle çevrilen ürünler bunlar, tercih edilen ürünler. Hızlı bir şekilde bunların biz tabii tohumluğunu çoğaltıp yine çiftçilerimiz marifetiyle yenileme imkanını sağlamaya çalışacağız.
Vatandaşlarımızın sofralarına sunacaksınız. Ne güzel. Şimdi İnşallah. Projelerden bahsetmeye devam edelim. Madem bu konuya girdik. Neler var şu an devam eden tarımsal projeler arasında?
Tabii özellikle biz tarla bitkileri çalışıyoruz. Tarla bitkilerinde biraz önce ifade ettik, çektik. Çektiğin yanında yine ayçiçeğinde ülkesel koordinatörlük görevi yürütüyoruz. Rakya tarımsal araştırma üstü. Özellikle yağlık ayçiçeği dediğimiz ve yine çerezlik biliyorsunuz. Çerezlik ayçiçeği tüketimi de önemlidir.
Evet, elbette.
Bu konuda çeşit geliştirme çalışmaları yürütüyoruz. Enerjimiz tarafından geliştirilen yağlık ayçiçeği çeşitlerimiz bugün Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerde tescil ettirilmiş durumda. Şunu ifade edebilirim Sezin Hanım. Ukrayna ve Rusya dünya ayçiçeği üretiminin yarısını karşılayan çok ciddi paya sahip ülkeler. Dolayısıyla bu ülkelere bizim tohumluk üretip satışını gerçekleştirmemiz ve bizim çeşitlerin orada tescil edilmesi faydalı buluyoruz.
Hı hı.
Dolayısıyla ihracat söz konusu, yurt içinden üretip bu ülkelere ihracat da söz konusu.
Hı hı.
Yine diğer yağ bitkileri var biliyorsunuz, aspir. Aspirle ilgili yağ bitkisi. Onun üretimi gerçekleştiriliyor. Projeler kapsamında yürütülüyor bunlar. Ve şunu ifade edeyim. Ayrıca tıbbi aromatik bitkilerde çalışmalarımız var. Biliyorsunuz bölgemizde lavanta başta olmak üzere tıbbi bitkilerde çalışmalar yürütüyoruz.
Evet, kokusu ve rengiyle hayran bırakan lavanta kim beğenmez ki onun o muhteşem kokusunu ve rengi, özellikle o mor hafif leylak rengi gerçekten çok çok önemli. Özellikle turizm ve bu yurt dışına yapılan ihracatlar açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun yağının çok kıymetli olduğunu biliyoruz, öyle değil mi?
Çok doğru efendim. Şimdi uçucu yağlar kategorisinde bakıldığında, tıbbi aromatik bitkiler kategorisinde gül ve lavantanın en başta olduğunu görüyoruz. Dünyadaki önemli üretici ülkelerden bir tanesi biliyorsunuz, lavanta üretimi, uçucu yağ üretimi yapan ülkelerden bir tanesi de Bulgaristan. Üretimde ikinci sırada, Fransa birinci sıradadır. Bu kapsamda tabii çok geçmiş yıllara dayanan bir kültürleri var. 1906 yılında başlamış, örnek vermek gerekirse, Bulgaristan'da çalışmalar ve Bulgaristan'daki tarım ekonomisine önemli bir katkı sunuyor. Şimdi bizler de bu kapsamda enstitümüzde, bakanlığımız hutesinde olmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Adaptasyon çalışmaları oldu. Yine bölgemizde Trakya bölgesi başta olmak üzere Edirne'de 560 dekar civarında şu an bir üretim alanına ulaşmış durumda. Yine çok yakın geçmişte 11-15 Haziran tarihlerinde dün ve geçen günlerde olmak üzere yine Edirne Valiliği Sayın Valimizin himayesinde de Edirne'de 4. Lavanta Tarla Günü etkinliklerini düzenledik. Bu işin siz de ifade ettiğiniz tarımsal boyutu ve aynı zamanda da kültürel turizm boyutu da var.
Evet.
İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz de tabii bunun diğer boyutuyla ilgili çalışmalarını yürüttü. Çok kapsamlı tıbbi bitkilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın Tarım Şurası'nda da belirttiği, yani ürün gruplarından bir tanesi. İnşallah ülkemiz önemli bir üretici, birçok ürün grubu var biliyorsunuz tıbbi bitkiler. Çok
evet,
kapsamlı. Bunların içerisinde yani sayılamayacak kadar çok gerçekten. İnşallah önemli, yani dünya ticaretinde ülkemizde önemli yer alacaktır diye düşünüyoruz.
Evet, ama şu anda lavantada iyi bir yerdeyiz. Ben öyle anladım sizin ifadelerinizden, doğru mu?
Şu anda güzel gelişmeler tarımsal anlamda bakıldığında gerçekten. Artık dünya üretimine geçmiş plantasyonlarımız söz konusu. Üreticilerimiz üretime başladı. Çünkü şöyle, bir bitki dikildikten hemen sonra verime geçmiyor.
Tabii.
Örnekle lavantayı vermek gerekirse ancak ikinci, üçüncü yılından sonra rantabı bir verim elde alabiliyorsunuz. İşte 10-15 yıl ekonomi gömülü olduğunu düşündüğümüzde artık verim çağına ulaşmış arazilerimiz mevcut. Güç tüketimi ilerleyen zamanda karşılayacak düzeye ulaşacaktır.
Bu verim her yıl alınıyor mu Sayın Tülek, yoksa hani bir yıl alınıp bir yılın adasa bırakılıp sonra sonraki yıl tekrar mı alınıyor?
Lavanta için diyorsun değil mi?
Lavanta ya da diğer ürünler için. Yani çok detaylı tabii bilemiyorum. O yüzden sizden öğrenmek istedim.
Tabii bitkileri söylemek gerekirse bazıları tek yıllık, bazıları çok yıllık. Çok yıllıklarda bazı ürünler, örnek vermek gerekirse lavantayı yılda sadece bir kez hasat edebiliyorsunuz. Ama
hangi zamanlar, yılın hangi dönemleri?
Temmuz ayı gibi önümüzdeki günlerde biz enstitümüzde hasat işlemlerine başladık. Daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz.
Evet.
Lavanta hasadı. Dolayısıyla verim açısından bakıldığında elde ettiğimiz uçucu yağ miktarı önemli bizim için. Bunda da gerçekten kullanmış olduğunuz çeşidin yanında iklim koşulları da verimi çok etkiliyor. Özellikle tıbbi bitkilerde, uçucu yağ bitkilerinde. Hasat dönemindeki yağış miktarı, hava sıcaklıkları, yağ kalitesini ve miktarını etkileyen önemli unsurlardan bir tanesi.
Edirne'nin iklimi müsait ama değil mi üretim için? Yani güzel bir iklim tam bildiğim kadarıyla.
Adaptasyon çalışmalarını biz tabii bu projeler kapsamında yürüttük Sezin Hanım. Şu ana kadar yani değerlendirildiğinde 6-7 yıldır bu çalışmalar yürütülüyor. Gayet sağlıklı gözüküyor. Başarılı gözüküyor açıkçası. Bundan sonra artık hızlı bir şekilde bütün ürün gruplarında
devam ettiriyoruz.
Devam ettirmeye
evet.
çalışıyoruz.
Peki programın başında o staj ve gençlerimizden de bahsetmiştik. Onların katkıları ne yönde oluyor size?
Tabii stajyerler, biz onlara meslektaşlarımız her zaman.
Ha, ne güzel.
Aday şöyle yani biliyorsunuz.
Ziraat fakültesi öğrencileri midir meslektaşlarımız?
Doğrudur. Doğrudur efendim. Dolayısıyla 3. sınıfta olanlar çoğu ya da 4. sınıfta olanlar meslek adayı, daha doğrusu ziraat mühendisi adayı hepsi. Biz onlara meslektaşımız gözüyle bakıyoruz ve enstitümüzde staj yaparak farklı ülkemizin farklı üniversitelerinden iştirak eden öğrenci kardeşlerim stajlarını yapıyorlar. Burada uygulamalı olarak direkt melezleme çalışmalarını ya da çok hassas diğer çalışmaları burada uygulamalı olarak öğreniyorlar. Mesleğe atıldığında da bu gerçekten hani önemli bir tecrübe.
Elbette, önemli olmaz olur mu? Ne kadar kıymetli. İşi tam yerinde öğreniyorlar aslında. Bence onlar için çok büyük şans. Doğrudan doğruya ileride yapabilecekleri çalışmalarda sizden alacakları bilgiler ve eğitimler bence çok kıymetli. Biz de sizinle olan bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geliyoruz Sayın Tülek. Son cümle olarak neler söylemek istersiniz? Tescil konusuna çok önem verdiğinizi fark ettim söyleşimizde. Bu tescilin öneminden belki bahsederek, yani ürünlerin tescil edilmesinin ve yurt dışına ihracatında ne gibi faydalar sağladığını da anlatırsanız belki öyle sonlandırabiliriz söyleşimizi.
Tabii ülkemizde tarımsal üretimde bitkisel ürünlerin geliştirildikten sonra tescili söz konusu. Yasal olarak tescil edilmesi aynı zamanda da patentlenmesi anlamına geliyor.
Evet.
Siz elde ettiğiniz ürünü tescil ettirirseniz artık yasal olarak da bu ticarete konu olabilir. Hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde kriterlerini yerine getirdiğiniz şekilde takdirde ticarete konu olabilir. Önemli olan geliştirilen çeşidin ticarete konu olup çiftçiye ulaşması, daha doğrusu nihai olarak da tüketiciye ulaşmasıdır. Dolayısıyla hem yurt içinde hem de çeşitlerimizin yurt dışında tescil edilmesi bunların yaygınlığını da göstermekte. Ülkemiz açısından da hani bizim açımızdan daha doğrusu bir başarı kriteri olarak söyleyebiliriz. Çeşitlerimizin yurt dışında ekilmesi gurur verici bir şey.
Evet tabii, ama tabii ki yerel bu ata tohumlarımızın da hani yurt dışında tescil edilmesi, yani bizim adımıza tescil edilmesinin de çok büyük önemi var. Sonra başka bir ülke çıkıp da hayır bu benim ata tohumumdu demesin, değil mi? Bu anlamda da tescil önemli.
Evet, yani gerek ata tohum dediğimiz yerel çeşitlerimizi, gerekse yine ıslah programlarında bizim normal yürüttüğümüz, evet, geliştirdiğimiz klasik ıslah yöntemleriyle yürüttüğümüz, geliştirdiğimiz çeşitlerin ticarete konu olabilmesi için, alınıp satılabilmesi için mutlaka tescil olması gerekiyor. bu bu şekilde değerlendirebiliriz.
Evet. Sayın Tülek, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Size ve tüm çalışma ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Nice nice yeni ürünlerin inşallah sofralarımıza sizin marifetinizle gelmesi ümidiyle, temennisiyle diyelim. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
Efendim, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Adnan Tülek telefon hattımızın diğer ucundaydı. Enstitünün kuruluş amacını konuştuk, vizyonunu, misyonunu, araştırma ve çalışma, geliştirme çalışmalarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Zeynep'i görem diye nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var, hele buysa niyetin.
İşte hendek, işte deve, ya atlarsın ya düşersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. İşte Halep, İşte aşın, ya aşarsın, ya biçersin. Baktın olmaz, az geçersin. Zordur almak bizden kızı.
Seneler sonra bugün dayı emmi yaşlanmış, develer kervan olmuş. Zeynep'imden haber sordum, başkasına yar olmuş.
İşte hendek, işte deve, ya atarsın ya düşersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. İşte halep, işte arşın, ya aşarsın ya biçersin. Baktın olmaz, az geçersin, zordur almak bizden kızı.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Timaş Çocuk Yayın Koordinatörü Tülay Öncü hanımefendi var. Sayın Öncü, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aslında çok sevimli olmasını ümit ettiğim bir konuyu konuşacakken ne yazık ki bu konu nasıl böyle sevimsiz bir hale gelebilir? Aslında biraz bu konuyu masaya yatırmak istedik. Sayın Öncü, şimdi çocuk kitaplarını konuşacağız. Hani hangimiz istemeyiz ki çocuğumuz günlerce işte sayfalar dolusu kitapları okusun, o okuduğu kitaplardan bilgi hazinesi gelişsin, kelime haznesi gelişsin, anlatım becerisi, Türkçesi gelişsin. Ama işte gelin biliyorum ki zaman zaman üzücü haberlerle karşı karşıya kalıyoruz.
Maalesef.
Evet. Bu kitaplardaki tehlikeyi görüyoruz ama hani bir çocuk kitabı nasıl tehlike oluşturur? Biraz bu konuyu konuşmak istiyoruz. Siz söyleyin, çocuk kitabı nasıl olmalıdır ve o tehlike nedir aslında?
Çocuk kitabı aslında iki yönde değerlendiriliyor. Bir teknik anlamda hani çocuğa göre nasıl olmalıdır, bir de içerik anlamında çocuğa göre nasıl olmalıdır.
Evet.
Tabii teknik anlamda bu hani biraz daha meşakkatli bir konu, onu da sıkmak istiyorum ama içerik anlamında çocuk kitabının hani hangi yaş grubuna uygun kitap yapılıyorsa o yaş grubunun bilişsel, duygusal özelliklerine göre yapılması gerekiyor. Yani bir okul öncesi kitabı yapıyorsanız hani konuların biraz daha somut olarak anlatılması gerekir. Eğer yaş grubunuz artık biliyorsa biraz daha soyut olarak hani soyut konuları anlatabilirsiniz kitaplarda. Fakat burada önemli olan aslında nasıl anlatıldığı, çocuğun ondan nasıl zevk aldığı, pedagojik anlamda çocuğa uygunluğu bunun. Hani her konu tabii ki bizim gündemimizde, çocukların da gündeminde ama kitaplarda bu konuların biraz daha çocuğa göre anlatılması gerektiğini düşünüyoruz biz Simaş yayın grubu olarak. Ve kitaplarımızda da bunları yapıyoruz.
Hı hı.
Çocuk kitaplarında en önemli unsur dediğim gibi pedagojik açıdan uygunluğu. Yani çocuğa herhangi bir şekilde duygusal anlamda zarar verecek, onu kötü etkileyecek, bilinçaltına herhangi bir şekilde yerleşecek kelimelerin, cümlelerin yer almaması gerekiyor kitaplarda. Bunun için de iyi bir editoryal süreçten geçmesi
tabii,
gerekiyor.
Tabii, muhakkak.
Tabii bazen zor konular da anlatılıyor çocuklara. Bu anlamda biz mesela yayın evi olarak çeşitli danışmanlardan görüş alıyoruz. Danışmanlarla çalışıyoruz. Bizim için dediğim gibi önemli olan, yani tüm aslında çocuk yayıncılar için önemli olan çocuğun kitabı nasıl gördüğü, ondan ne kadar zevk aldığı, herhangi bir kötü bir unsurla karşılaşmaması, öyle söyleyebilirim.
Evet, çocuğun zevk aldığından bahsettiniz. Evet, bir çocuk bir kitabı okuyor ve o anda zevk alıyor. Ama hani bu bizim subliminal mesaj dediğimiz bir durum da var. Siz dediniz ya, biz çok değerli hocalarla, pedagoglarla çalışıyoruz diye. Şimdi bazen tabii çocuk bunu bilemez okurken. O heyecanına kaptırır, maceraya kaptırır ama o subliminal mesajlar eğer kötüyse tabii, ki çoğunlukla zaten iyi olan açıkça verilir de kötü olan açıkça verilmez. Değil mi? Bu mesajlar çocuğa iletilmesiyle ilgili o editoryal süreci biraz anlatır mısınız? Yani biz çocuklarımızı nasıl koruyacağız bu tür mesajlardan?
Onu da koruyabilecek miyiz emin değilim. Çünkü hani kitaplarda koruyabilsek de isterseniz çevrede bir şekilde görüyoruz. Fakat kitaplarda şöyle anlatabilirim. Çocuk kitaplarında resim çok önemli bir unsur.
Evet.
Resimsiz bir çocuk kitabı açıkçası bizim hiç istemediğimiz bir şey. Hani bu resim de tabii ki okul öncesinde nasıl bir resim olmalı, ilkokul çağında nasıl bir resim olmalı, ilk gençlik çağında nasıl bir resim olmalı, bunların hepsini biz editörler olarak çalışıyoruz.
Resimsiz kitaplar da var ama hiç resim olmayan.
Onlar biraz daha büyük yaş grubuna hitap ediyor. Yani 0 yaştan 10 yaşa kadar tüm çocuk kitaplarında resim olur.
Hı hı.
10 yaş üstünde ise bu biraz daha tercihe kalır. Çocuğun tercihi. İster resimli bir kitap satın alır, ister resimli bir kitap satın alır. Resimli kitaplarda tabii burada metnin ne kadar iyi çalışıldığı önemli.
Hı hı.
Bir metin ne kadar temiz çalışılıyorsa, bu mesajlardan ne kadar arındırılıyorsa çocuk için o kadar kıymetli. Ebeveyn için, öğretmen için o kadar
tabii
kıymetli. Resimli kitaplarda ise bu biraz daha zor bir süreç. Şöyle zor bir süreç. Sizin aslında hem ressamla, hem yazarla, hem grafikerle birlikte çalışmanız gerekiyor. Burada birlikte çalışırken iyi bir sinerji oluşturmanız gerekiyor. Ve çok dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü o resimler çocukların bir anlamda zihnine yerleşiyor tabii ki. Çocuğu kitabı alırken aslında resim çekiyor çocuğu.
Hmm.
Ne kadar güzel resimlenmiş.
Hatta kapağından alıyor bazen renkler, değil mi?
Tabii, kapağından alıyor. Bu anlamda ressamla editörün birlikte çalışması, bir uyum içerisinde çalışması, çocuğun gelişim alanlarına göre çalışması çok çok önemli.
Hı hı.
Biz resimlere bakarken muhakkak ressamlardan hani teknik anlamda bir eskiz isteriz. Eskizden sonra resimlenmiş sayfaya bakarız. Bunu sayfaya yerleştiririz. Tekrar tekrar bakarız. Herhangi bir sorun var mı? Bizim gözden kaçırdığımız bir yer var mı? Ve Hani eğer gerçekten bizim için zor bir konuysa ya da işte resimlenmesi zor bir detay varsa burada danışmanlardan, bilir kişilerden destek alırız ve öyle ilerleriz. Bu anlamda resimli kitabı çalışmak, içinde resim olan kitabı çalışmak daha zor tabii. Çünkü çok incelemeniz gerekiyor, evet. Çok bakmanız gerekiyor. Hani o an ressam herhangi bir amaçla bir şey yerleştirmemiş bile olsa, yani çok böyle naif bir şekilde herhangi bir unsuru yerleştirmiş bile olsa editörün buna dikkat etmesi gerekiyor. Bu anlamda kitaplar defalarca okunuyor.
Evet, okunuyor dediniz, tam aslında onu soracaktım. Tamam, hadi resmi anladık ama ya o kelime aralarına sıkıştırılan, çocuklarımıza zarar vereceğini düşündüğümüz, tahribat yaratacağını düşündüğümüz cümleler. Bir editörün, daha doğrusu bir yazar, onu yazarken hani nasıl yazıyor o tahribatı, çocuklarımıza nasıl layık görüyor, gerçekten bilemiyorum ve gerçekten çok üzülüyorum bu konuya ama. Hadi yazar veya diyeyim sözde yazar, yani kendini yazar olarak gören ama benim öyle görmediğim o kitle böyle bir çocuklarımıza zarar verecek bir cümleyi yazdı bir kitabın içine. Editör bunu görüp bunu kesinlikle karşı gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii. Peki buna karşı gelmeyen bir editöryel grup, bir yayın evi nasıl olur da böyle bir kitabı basar? Hani bu durumda nasıl bir denetim yapılmalıdır?
Şöyle düşünüyoruz. Şimdi belki psikolojik danışmanların bu anlamda devreye girmesi çok gerekli, hani bazı konularda dediğim gibi anlatılması zor konularda, ama iyi bir çocuk editörünün bu anlamda zaten çalışmış, incelemiş, çeşitli kaynaklardan yararlanmış, çeşitli okumalar yapmış olması gerekir. Şöyle söyleyeyim, tabii ki editör yetiştiren bir kurum yok, evet. Türkiye'de. Biraz daha editör hani el alma dediğimiz, birlikte üstadlarıyla çalışarak ilerlediği bir meslek editördük.
Evet.
Bu anlamda biz editöre güveniyoruz ve editörlerimizi yetiştiriyoruz. Bol bol okumalar yapıyoruz. Çocuğun gelişim alanlarıyla ilgili sık sık çalışmalar yapıyoruz. Yenilikleri takip ediyoruz. O yayın evrenin bu kitapları nasıl çıkardığı konusu bizler için de muamma. Çünkü hani gerçekten o mesajlar görünmemesi imkansız mesajlar. Şöyle söyleyeyim, Timaş yayın grubunda böyle bir metin geldiğinde, böyle bir metin bize çok çok nadir gelir. Böyle bir metin geldiğinde biz müdahale ederiz, evet. Muhakkak. Yani bakın, bu yanlış bir durum, bunun buradan çıkarılması gerekir, silinmesi gerekir, değiştirilmesi gerekir şeklinde. Bu da çok nadiren olur. Fakat bunun baskıya kadar görünmemiş olması ve basıldıktan sonra dahi görünmemiş olması gerçekten...
Belki binlerce, milyonlarca çocuğa gidiyor o kitap ve o çocuklar maalesef farkında olmadan okumuş oluyorlar. Hani nice sonra o kitaplar ortaya çıkıyor. Peki maalesef. O okuyan çocuklardaki yarattığı tahribatı ne yapacağız? Nasıl düzelteceğiz?
Şöyle diyoruz ben her zaman, yani biz yayın evi olarak öyle diyoruz. Aslında çocuğun kitabı seçimi çok önemli, fakat küçük yaşta, en azından belli bir yaşa kadar ebeveyniyle okuması daha sağlıklı.
Evet.
Yani en azından ebeveynin eline alıp çevirmesi, bir bakması, en azından arka kapağını okuması, neler anlatıyor, bu kitapta neler yer alıyor şeklinde görüşlerini belirtmesi, çocuğuyla bunu paylaşması çok çok önemli bir unsur.
Hı hı.
Çocuk zaten böyle bir şeyi fark ediyor, inanın bana. Hani böyle bir unsur gördüğünde, ya burada
ay ne bu, ne baba bu ne diye soruyor, evet. Değil mi, en azından çocuk
soruyor. Bu anlamda çocukta, yani kitaptan çocuğu soğutmamak, ama bunun yanlış bir mesaj olduğunu, aslında hani bunun günlük yaşamda yer almadığını, yer almaması gerektiğini söylemek gerekiyor. Çocukla açık konuşmak gerekiyor burada.
Hı hı.
Hani ne olursa olsun, çok iyi bir kitap da olsa, öyle bir yanlış da olsa ya da çok güzel bir resimlenmiş de olsa, çocuk elinden hani belki bırakmak da istemeyecektir. Öyle
maceraya kaptıracak ki kendini, tabii, değil mi?
Tabii onlar da karşılaşıyoruz. Burada çocuğa hani çok açık bir şekilde, çünkü onlar çok net anlıyorlar.
Evet.
Yani biz hani çocuk böyle biraz şey davranır, hani anlamazlar gibi davranırız ama çok net anlıyorlar.
Doğru, haklısınız.
Çok açık konuşmak gerekiyor çocuklarla. Hani burada yanlış bir şey var. Fakat bu bizim günlük yaşamımızda yer almayan, bizim tasvip etmediğimiz, uygun bulmadığımız bir davranış. Bunu hani seninle konuşabiliriz, anlaşabiliriz bu konuda. Böyle davranmayalım şeklinde açıklamalarla düzelilebilir.
Hı hı.
Ama bu süreçte çocuğu kitaptan soğutmamak gerekiyor.
Doğru.
Yani kitabı bir kenara atarak ya da işte ne kadar kötü bir kitap, şöyle bir kap yerine onu birlikte bir kenara ayırmak gerekiyor.
Çok haklısınız çünkü anne babanın tavrı burada gerçekten çok önemli. Ama tabii şu da çok önemli ki öğretmenlerimizin bu konudaki tutumları ve okulların tabii. tutumları. Çünkü genelde okullar bir kitap listesi çıkarırlar ki iyi ki de yapıyorlar. Çünkü onların o kitap listesi çıkarmaları çocuklara ışık olsun diye, okuma becerilerini geliştirsin diye ve mutlaka bu tür ayıklanmış yani gerçekten seçilmiş kitapları çocukların önlerine sürüyorlar. Dolayısıyla aslında okulların ve öğretmenlerin tavsiye ettiği kitapları çocuklarımıza okutmak belki hani burada biraz daha anne babanın işini de kolaylaştırır diye düşünüyorum.
Bu anlamda kolaylaştırdığını düşünüyorum ben evet. de. Yani sağlıklı bir davranış bu. Ama her halükarda ben anne babanın özellikle 0-6 yaş grubunda yani kitabın arka kapağını bir
en azından okusunlar.
Kitabı, evet, böyle bir çevirmenin hiçbir zararı olmadığını düşünüyorum.
Evet, çok haklısınız. Sayın Öncü, süremizin de ne yazık ki sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son birkaç dakikamızda bu çocuk kitaplarıyla ilgili neler söylemek istersiniz?
Bizde çocuk kitapları yeni bir alan. Yani Türkiye'de zannediyorum son 10-15 yılda bu kadar çok revaçta oldu çocuk kitapları. Çocuğun küçük yaşta kitapla tanışması kadar güzel bir şey evet. olmadığını düşünüyoruz biz yayın grubu olarak. Bu anlamda da çocuklara elimizden geldiği kadar güzel kitaplar çıkarmak istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Çocuk kitaplar iyi kitapların değerinin anlaşılması için var. O yüzden hani onları çok böyle evet bir kenara koyalım. Çocuğu soğutmadan bir kenara koyalım diye düşünüyoruz. Biz kesinlikle kitap kötüdür gibi değil. Bunda yanlış bir mesaj var. Bunu kenara koyalım, kaldıralım şeklinde bir tutum sergilenmesi. Evet. En azından çocuğun kitaba karşı bakışında da bir değişiklik yapmayacaktır.
Evet, tutumunu bozmayacak.
Umarım çocuklar evet çok güzel kitaplarla karşılaşır.
Sağ olun, sizin gibi kıymetli yayın evleri sayesinde inşallah çocuklarımız hep kaliteli güzel kitaplarla buluşmaya devam edecek. Emeklerinize sağlık. Gerçekten çok önemli
çok
bir iş yapıyorsunuz. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz Sayın Öncü.
Teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, Timaş Çocuk Yayın Koordinatörü Tülay Öncü telefon hattımızın diğer ucundaydı. Çocuk kitaplarını konuştuk. Biraz tehlikelerden bahsettik ve anne babalarımızın neler yapması gerektiğinden bahsettik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte Hayatın Sesleri'nde görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.